geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü başlıyor.
Herkese merhaba. Garanti BBVA'nın desteklediği İndirilenler Klasörü'nün 30. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Podi Stüdyosu'ndayız ve Akın'la birlikte yine teknoloji gündemini ele alacağız. Hoş geldin Akın.
Hoş bulduk Nihan.
Nasılsın?
İyiyim. Umarım sen de iyisindir.
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O zaman hemen gündemimizden devam edelim. Hatırlarsanız 28. bölümde OpenAI'ın metinden video oluşturan yapay zeka modeli Sora'sından bahsetmiştik. Hatta Sora ile herkes bir yönetmen gibi film çekebilecek demiştik ve sanırım beklenen oldu. OpenAI bir blog yazısında First Impressions başlıklı bir blog yazısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Blog yazısında Sora'yı kullanan görsel sanatçıların, tasarımcıların ve film yapımcılarının içeriklerini ürettiği video içeriklerini paylaştı. Hatırlarsanız Sora daha önce model çıktıktan sonra sanatçıların erişimine açılmıştı bazı belirli sanatçıların. İşte bu sanatçılardan geri bildirimler geldi. Digislash'te de bunun haberini okuyabilirsiniz. Sora'yı deneyen isimler arasında yer alan yapım şirketi Shaikit, Sora ile oluşturulan ilk kısa filmi Airhead'i tanıttı. Bu film hakikaten benim de çok ilgimi çekti. İzleyenler görmüştür. İzlemeyenler için de izlemelerini tavsiye ederim. Bu bir kısa film. Filmde gerçeküstü bir dünya var. Airhead yani balon adamın hikayesini izliyoruz bu filmde. Balon adam bu gerçeküstü dünyada bisikletiyle turluyor, metroya biniyor, bir partiye gidiyor ve masa başında bilgisayarıyla çalışıyor. Shaikit'in ekibi Sora'nın gerçek gibi görünen şeyler yaratmada ne kadar iyi olsa da onları heyecanlandıran şeyin tamamen gerçeküstü şeyler yapabilme yeteneği olduğunu söylüyor. Ayrıca bunun soyut dışa vurumculukta yeni bir dönemi olduğunu da belirtiyor.
Şimdi sen bu haberi Digital Age'den okuyabilirsiniz dedin. Ben haberin başlığını söyleyeceğim ki dinleyicilerimiz daha kolay ulaşabilsinler. İşte sanatçıların Sora hakkındaki ilk izlenimleri başlıklı yazı. Oraya lütfen gidin, izleyin kısa filmleri. Çünkü sesli bir mecrada bir kısa filmi tanıtmak, anlatmak çok da kolay değil. Ve bu kısa filmlerden bazıları soyut, bazıları çok somut dünyalar içeriyor. O yüzden gidip görmenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Airhead benim de dikkatimi çekti bu arada. Ben de tabii ki Airhead'den bahsedeceğim. Ama sen zaten az çok betimledin. Ben bana çağrıştırdığı noktadan yola çıkacağım. Airhead bana Michel Gondry'i hatırlattı. Michel Gondry'nin filmlerini hatırlattı. Biz Michel Gondry'i The Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminden biliyoruz. Kendisi hem filmin yönetmeni hem yazarlarından. Ama kendisinin başka bir filmi var. The Science of Sleep diye. Lucid Dream ile ilgili. Ben de bir dönem çok ilgilenmiştim. Çünkü hem gerçek hem rüya bu iki dünyanın arasında yaşayan bir gencin hikayesini anlatıyordu bu film. Airhead bana başka bir şey daha hatırlattı. O da SIGGRAPH adlı grafik ve animasyon festivali. Ben zamanında bunların kısa filmlerini biriktirirdim. Birer showreel yaparlardı her yıl. Artı işte Autodesk, Adobe gibi yazılım şirketleri de kendi ürünleriyle üretilen videolardan yine böyle kesitler alıp onları bir araya getirirlerdi. Hep bu kısa filmlerde işte filmlerde olan efektler ya da işte oyunlardan görüntüler olurdu. İnanılmaz işler çıkardı. Böyle klip estetiğinde ama insanı çok farklı yerlere getiren görseller olurdu. Birazcık bana bunu hatırlattı bu kısa filmler. Hani sadece Airhead özelinde bahsetmeyeceğim ama tabii ki Airhead'in de bunda çok büyük etkisi var. Çünkü hani bir noktadan başka bir noktaya geçerken Sora'nın bunu ne kadar iyi yaptığını gördüm. SIGGRAPH'ın ne olduğunu ve nasıl videolardan bahsettiğimi görmeniz için de SIGGRAPH'ı kodlamak istiyorum aslında. Çünkü dediğim gibi sesli bir mecrada bazı şeyler söylediğimizde çok da anlaşılmayabiliyor. O yüzden hemen kısaca Türkçe kodluyorum. Sinop, İzmir, Giresun, Rize, Adana, Polatlı ve Hatay yazdığınızda YouTube'a birçok video çıkacaktır. Sanırım bu da podcast'te iletişim kurmanın en iyi yollarından biri kodlamak. Diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum.
Airhead'den bahsettik ama diğer çalışmaları da söyleyelim. Çalışmalarına yer verilen diğer isimler arasında yönetmen Paul Trilow, yine bir yönetmen Nick Cleverov, müzisyen August Kemp, yönetmen Josephine Miller, AR XR sanatçısı Don Allen Stevenson ve heykeltıraş Alex Reben de yer alıyor. Bunu da belirtelim. Şimdi Amazon'un Anthropic'e yatırımından birazcık bahsedelim. Öncelikle bilmeyenler için Anthropic'in eski OpenAI çalışanları tarafından ortaklaşa kurulan bir yapay zeka girişimi olduğunu söyleyelim. Geçen sene OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olacak bir chatbot olan Claude'u piyasaya sürmüştü Anthropic. Ve şirket son olarak Claude 3 yapay zeka model ailesini tanıttı. Hatta Claude 3'ün OpenAI ve Google'ın yapay zeka modellerinden çok daha iyi olduğunu söyledi. Amazon da geçen yıl Anthropic'e $4 milyar yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu yatırımı ikiye böldü. Önce 1.25 milyar dolar, sonrasında da 2.75 milyar dolar bir yatırım yaptı. Hepimizin bildiği gibi Microsoft da OpenAI'ın en büyük yatırımcısı. Belli ki Amazon da benzer bir ilişkiyi Anthropic'le kurmak istiyor diye düşünüyorum.
Yani Amazon diyor ki bizim de elimiz armut toplamıyor.
Aynen öyle diyor. Madem Microsoft OpenAI'ye yatırım yapıyor, ben de Anthropic'e yatırım yaparım diyor. Yapay zeka yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Ki Amazon'u da çok göz ardı etmemek lazım. Sonuçta özellikle bulut depolama, video ve alışveriş alanında çok büyük bir şirket. İnterneti aslında, internete güç veren şirketlerden biri diyebiliriz.
Aynen öyle. Şimdi Apple'ın WWDC'de tanıtması beklenen yeniliklerinden bahsedelim. Apple geçen günlerde bu geliştirici konferansı WWDC'nin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Şimdi şöyle, Apple'ın rakiplerine göre yapay zeka konusunda biraz tabii geride kaldığını hepimiz biliyoruz. Rakipleri derken tabii ki Samsung'u kastediyorum. Apple'ın WWDC 2024'te iPhone'lara gelecek yapay zeka özelliklerini tanıtması ve iOS 18 tanıtması bekleniyor. Önce iOS 18'den bahsedelim. Apple analisti Mark Gurman, iOS 18'in kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için daha fazla seçenek sunacağını söyledi. Yani Apple Android'deki gibi özelleştirme kontrollerini iPhone'a getirebilir. Yine Android'den alıyor ilhamını diyorum ben.
Biz daha önce iOS ve Android'li telefonlar arasındaki farkları bölümlerimizde epeyce konuştuk. Artık iki Android'liyiz. Öyle de bir durum var. İki Samsung kullanıcısıyız ve Galaxy AI bizi bayağı heyecanlandırdı. Burada bölümde de bahsetmiştik. Şimdi sen Samsung'u kastederek rakiplerinin gerisinde kaldı dedin Apple için. Doğrudur. Çünkü Samsung olayı bambaşka bir noktaya taşıdı. iOS 18'i o yüzden Apple kullanıcıları, iPhone kullanıcıları inanılmaz şekilde bekliyorlar. Ve sürekli bununla ilgili konuşmalar duyuyorum ben etrafta. Tabii teknolojiyle ilgilenenler arasında. Peki ne olabilir diye baktığımızda benim gözüme çarpan, hani Galaxy AI özellikleri Samsung'da vardı. Bunlar belki Apple'a doğru kayabilir. Onlar da ekleyebilirler. Ama bunun yanında bir RCS meselesi var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu RCS meselesi Rich Communication System, bu arada bunun açılımı. Android'de kullanılan mesaj sistemi aslında. İnsanların interaktif mesaj gönderebilmelerini, işte fotoğraf, ses paylaşabilmelerini, yazıyor ibaresi görebilmelerini falan sağlıyor.
Bizim her zaman yapabildiğimiz bir şey bu arada. Bizim derken Android kullanıcılarının.
Ama Apple tarafında da aslında iMessage var. iMessage'da aynısı var. Ama Android tarafında da biz tabii bunu yapabiliyoruz. Bunu tabii WhatsApp, Telegram gibi uygulamalarda zaten gördüğümüz bir şey. SMS tarafı gibi düşünelim şimdilik. Ama işin ilginç tarafı şu. Apple eğer RCS'e geçerse Google birazcık haklı çıkmış olacak. Belki birazcık böbürlenecek. Çünkü Google bir süredir Apple'ı RCS'e geçirmeye çalışıyor. Bununla ilgili kampanyalar yapıyor. Diyor ki hani biz nerelere geldik? Siz çok geridesiniz ve insanları bundan mahrum bırakıyorsunuz, yapmayın gibi bir mesajı var Google'ın. Peki Apple neden geçmiyor? Mesele şu, Android'den Apple'a, yani bir iMessage olan bir cihaza mesaj gönderirseniz mesaj yeşil baloncuk olarak görünüyor. Ama iMessage'den iMessage'a gönderirseniz mavi baloncuk olarak gidiyor. Bu bizim pazarımızda, yani Türkiye'de hiç önemli bir şey değil çünkü biz daha çok WhatsApp kullanıyoruz. Ama Amerika'da SMS o kadar çok kullanılıyor ki Apple mavi mesajları bir pazarlama, nasıl diyeyim, pazarlama özelliği, önceliği olarak kullanıyor. O kadar fazla değiniyorlar ki buna, yeşil baloncuk kullanmayacaklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Yani yeşil baloncukların maviye dönmeyeceğini ya da kendilerinin yeşil baloncuklara izin vermeyeceklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Yani bu podcast'in aksi tarafı olarak ben yine aynı tavırdayım ve hani çok saçma bence. Başka uygulamalar kullanın ya da mavi olmuş, yeşil olmuş ne fark eder? Hani madem bu kadar iletişimi destekliyorsunuz o zaman RCS'i getirin diyeyim Apple'a. Sanki çok dinleyeceklermiş gibi.
RCS'in yanında bir de birkaç gün önce Digital Age'de bir haber yayınladım. Apple araştırmacılarının Realm adlı, bunun da açılımı Reference Resolution as Language Modeling. Realm adlı bir yapay zeka sistemi geliştirdiği haberini paylaştım. Şimdi büyük ihtimal WWDC'de de bu Realm tanıtılacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Araştırmacılar bir makale yayınlıyor ve Realm hakkında şunları söylüyor. Realm, ekrandaki varlıklara yapılan bu veya şu gibi, yani bunlar tırnak içinde bu veya şu gibi belirsiz referansları ya da atıfları diyelim, bunları anlayabiliyor. Ayrıca konuşma ve arka plan bağlamını da anlayabiliyor ve bunun sonucunda Realm cihazlarla daha sezgisel ve daha doğal bir şekilde etkileşim kurabiliyor. Araştırmacılar Realme'in OpenAI'nin geliştirdiği GPT-4'ten daha küçük ve daha hızlı olduğunu söylüyor.
Ben bir başka konuya değinmek istiyorum. Şimdi yakın zamanda Apple Vision Pro adlı bir başlık tanıttı. YouTuberların kullandığı videoları falan da izledik hatta. Çok acayip şekilde kullanan insanlar var. Gerçek dünyayla sanal dünyayı bir araya getiren, masa üstüne her yere taşımamızı sağlayan, bir yerlere pencere sabitleyebilmemizi sağlayan bir cihaz bu. Tabii çok pahalı. Henüz yaygınlaşmadı. Ama Apple'ın VVDC kapsamında Vision OS 2 adlı bir yazılım paketi duyurması bekleniyor. Bu da hani işletim sistemi olarak görmeyebiliriz, bir güncelleme diyebiliriz. Çok çok daha iyi özellikleri olacak işte, çok daha stabil olacak sistem. Çünkü ilk sistem her zaman için sorunludur. Yeni el hareketleri dahil olacak bu sistemi kullanmak için. Çünkü bir pencereyi bir yerden bir yere taşımak için o pencereyi elle tutup taşımak gerekiyordu. Belki 2-3 parmak kullanımı belki buraya dahil olabilir. Ya da elini yumruk yaptığında başka bir şey çıkabilir. Bilmiyorum. Bunların hepsini göreceğiz. Bunlar konuşuluyor. Onun dışında telefon araması yapabilmek yeni bir özellik olabilir diyorlar. Gibi gibi özellikler bizim piyasamıza çok yakın zamanda gelmeyecek. Gelse bile dolar kurundan dolayı çok çok daha pahalı olacağı için, belki çok azımızın ulaşabileceği bir cihaz olduğu için açıkçası beni çok da meraklandırmıyor.
Hazır böyle yeni ve teknolojik bir üründen bahsederken, Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulaması Garanti BBVA Mobil'deki yeniliklerden de biraz bahsedelim. Bugüne kadar gençlerin ailelerinden, bizim eşten dosttan, bazen utana sıkıla, bazen şekilden şekilde girip istediğimiz ödemeler için bir kolaylık sağlamışlar. Ödeme iste. Para transferinin tam tersi. Yani karşı taraftan transfer talep etmek diyebiliriz. Para isteyeceğiniz kişinin hesap bilgilerini ödeme iste ekranına giriyorsunuz. Karşı tarafa bildirim gidiyor. O bildirimi onayladığı zaman para da anında hesabınıza geçiyor. Aşırı kolay, aşırı işe yarar bir yenilik olmuş. Garanti BBVA teknolojisi her zamanki gibi hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.
Şimdi sen hemen gündeme geçmek isteyeceksin ama konuşmamız gereken bir konu var ve bence sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun. O yüzden sözü hemen sana bırakıyorum.
Evet, Akın, Digital Age Tech Summit konuşmamız gereken konu bu. 16 Mayıs'ta Divan Kuruçeşme'de düzenlenecek ve moderatör geçen sene olduğu gibi yine Serdar Kuzuloğlu. Creative AI Challenge, Startup Batch, Gaming and Branding, Yapay Zeka Atölyesi gibi birçok yenilik var bu sene. Creative AI Challenge, Digital Age Tech Summit'te düzenlenecek yepyeni bir yarışma. Yarışmada yarışmacılardan beklenen şey yapay zeka ile orijinal eserler oluşturması. Başvuru dönemi de 11 Mart'ta başladı ve 26 Nisan'da sona eriyor. Creative AI Challenge'da yarışmacılar yapay zeka teknolojilerini kullanarak tasarım, kısa hikaye ve müzik olmak üzere 3 kategoride içerik üretecek. Tasarım kategorisi için belirlenen ana tema aşk, kısa hikaye kategorisi için insan-makine ilişkisi, müzik kategorisi için ise doğa. Digital Age Tech Summit Startup Batch ile de startuplara özel %50 indirim fırsatı sunuyor. Makine öğrenimi, yapay zeka çözümleri, data yönetimi gibi yeni teknolojileri ürün ve hizmetlerine entegre eden, son 5 yıl içinde kurulmuş, bağımsız, erken dönem fon sağlayan tüm startuplar sektör gözetmeksizin Startup Batch'e başvurabiliyor. Son başvuru tarihi ise 19 Nisan. Gaming and Branding de yepyeni bir eğitim programı. Bu programda oyun ekosistemiyle markalar dünyasının kesiştiği noktalar alanında uzman isimlerle ele alınacak. Son olarak da Acun Medya Akademi Dijital Yayıncılık ve İçerik Eğitmeni Ozan Sihay'ın eğitmen olarak yer alacağı yapay zeka atölyesinde ise yapay zeka araçlarıyla nasıl yaratıcı ve etkileyici içerikler oluşturulur sorusuna yanıt aranacak. Chatbotların, text-to-image ve text-to-video gibi çeşitli ileri düzey araçların iş dünyasındaki uygulamaları, pratik kullanımları ve etik boyutları incelenecek.
Tabii Digital Age Tech Summit'e gelecek olan konuşmacılardan da başka bir bölümümüzde bahsedeceğiz. Şimdi sen bizim tarafta çok daha etkileşimli kısımları anlatmış oldun. Konuşmacılar sonraki bölümde. Ben hemen bir sonraki konuyla devam ediyorum. Snapchat yakın zamanda kullanıcılarının içeriklere evcil hayvanlarını da ekleyebilmelerini sağlayacak olan Bitmoji filtresi getirdi. Bu bizim Android'de, iOS'ta bildiğimiz kendimizi avatar olarak 3 boyutlu olarak oluşturup kullanabildiğimiz filtrelere benziyor. Yalnız bu sefer evcil hayvanınızı yapıyorsunuz. Orada güzel bir şekilde 3D olarak, 3 boyutlu olarak ve onu paylaşıyorsunuz. Ben bir tane poodle gördüm hatta görsellerde. Böyle işte dili dışarıda otururken ayakta böyle poodle'ı yapmışlar. Güzel bir kullanıcı orada böyle paylaşmış. Senin de tabii 2 tane kedin var. Bilmiyorum tabii Snapchat kullanıyor musun? Önce orada bir oradan başlayalım.
Snapchat kullanmıyorum. Çok da gerekli bir uygulama olduğunu düşünmüyorum ama şöyle 2 tane kedim var, evet doğru. Çok da tatlılar ikisi de. Snapchat'in yani sadece bu emoji oluşturulması evcil hayvanların. O yüzden bir Snapchat indirip deneyeceğim. Gerekli mi gereksiz mi bir bakacağım. Ondan sonra gerekliyse belki devam ederim. Gereksizse tekrar uygulamayı silebilirim.
Snapchat anladığım kadarıyla Türkiye'de pek kullanılmıyor ama Avrupa'da ve Amerika'da çok kullanıcısı var. Ama belki Snapchat'ten sonra Instagram'da bunu entegre edebilir. Sonuçta sosyal medya platformları birbirine benziyorlar bir noktada. O yüzden belki Instagram'da kullanırsın.
O olabilir.
Bir sonraki konuya geçiyorum. O da şu. Bildiğimiz üzere Meta Ray-Ban'le bir anlaşma yapmıştı ve akıllı gözlükler çıkarmıştı. AR gözlükleri vardı. Bu AR gözlükleri yeni özellikler gelecek. Peki bunlar neler olacak? Ondan da hemen hızlıca bahsedeyim. Gözlükle baktığınız anıtlar başlıkların ne olduğunu görebileceksiniz mesela ve tabelalara baktığınızda, yazılara baktığınızda bunu çevirebileceksiniz. Otomatik olarak çeviriyor olacak. Bu da aslında Vision Pro gibi farklı özelliklerin geleceğini gösteriyor. Güzel de bir taraftan. Yani çünkü Vision Pro gibi büyük değil ama sonuçta Ray-Ban olduğu için çok da tarz bir gözlük.
Aklıma bir şey takıldı. Acaba numaralı gözlük yapıyorlar mıdır? Mesela benim gözlerim bozuk olduğu için acaba onu alsam, kullansam falan hani olabilir mi öyle bir şey diye bir düşünmedim değil.
Şu an için olduğunu sanmıyorum ama ilerleyen dönemde neden olmasın?
Keşke olsa.
Böylelikle indirilenler klasörünün 30. bölümünün sonuna geldik. Garanti BBVA'ya destekleri için Podi'ye bize bir kez daha ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Gelecek bölümde görüşmek üzere.
Evet, görüşmek üzere.
Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.